her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdina's-sıratal-mustakim. Sıratal-lezîne en'amte aleyhim gayril-mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Sadakallahu'l-Aliyyü'l-Azim.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Taran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 16 Haban 1404 Hicri Kameri 16 Cemadül Evvel 1447 Miladi 7 Kasım 2025 Cuma. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve tek yorumun ardından sırasıyla Lobi ve Lobicilik Podcast'ı, İman Nuru, Daha İyi Yaşamak ve İran'a Gezelim Görelim adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketane. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İnsan hakları bildirgesi olarak kuruş silindirinin UNESCO tarafından tanınması. İranlı üst düzey diplomat, nükleer müzakerelerin canlanması Amerika'nın tutumuna bağlı. Pakistan A, Tahran'ın İslamabad-Riyad Savunma Paktı'na katılma arzusu. Bekayi, Amerika'nın İran halkına yönelik zalim yaptırımları insanlığa karşı bir suçtur. İran uyarıda bulunarak Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik geniş çaplı askeri saldırısını kınadı. Kudüs'te iki Filistinli genç Siyonist güçlerin ateşi sonucu şehit oldu. Halil El-Hayy, Aksa tufanı Filistin'i yok etme çabalarına bir yanıttı. Şimdi haberler. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Samarkand'da düzenlenen 43. UNESCO Genel Konferansı'nda kuruş silindiri oy birliğiyle dünyanın ilk insan hakları bildirgesi olarak tanıdı. İran, Tacikistan ve Irak'ta ortak bir kararla kuruş silindirinin insan hakları ve kültürel çeşitliliğin küresel bir sembol olarak kaydedilmesi gerektiğini vurguladı. Mısır, Irak, Kolombiya, Hindistan, Nijerya, Cezayir, Pakistan, Bangladeş, Kenya, Senegal, Ermenistan ve Polonya toplantıda İran'a desteklerini gösterdi. Karar kuruş silindirinin insan medeniyeti tarihinde temel bir belge ve özgürlük, adalet, hoşgörü ve kültürel çeşitliliğe saygı ilkelerinin yazılı ilk tezahürü olarak tanımlıyor. Karar ayrıca kuruş silindiri bildirgesinin küresel önemine vurgu yaparken UNESCO Genel Direktörü'nden ilgili programlarında adalet, insan hakları ve kültürler arası diyalogla ilgili olarak bu ülkelere uygulamasını istiyor. Ayrıca devletlerden bu tarihi belgenin değerlerine ilişkin küresel farkındalığı artırmak için çaba göstermelerini talep ediyor. Ahmeneş hükümdarı kuruşun bildirgesi insan haklarının ilk ve en eski beyanı olarak kabul ediliyor ve insanların kimliğinin ve medeniyetinin bir parçasıdır. Bu eser İngiliz Müzesi'nde İran'a ait olan 3000'den fazla antik eserle birlikte tutulmaktadır. İslam Cumhuriyeti İran Dışişleri Bakan Yardımcısı füzelerin ulusal egemenliği ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için olduğunu ve müzakere konusu olmadığını belirterek nükleer müzakerelerin devam etmesinin veya yeniden başlamasının Amerika'nın tutum ve niyetine bağlı olduğunu söyledi. Seyit Hatipzade Tokyo ziyareti sırasında Japon medyasına haberde demişti, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika ile durmuş olan nükleer müzakereler sürecine ilişkin pozisyonunu açıkladı ve bu konuda eğer Amerika eşit bir pozisyondan anlaşmaya varma iradesine sahipse bunu gerçekleştirmek mümkündür ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı bu yıl Eylül ayında Amerikan tarafının İran'ın füze programı hakkında müzakere konusu olmayan birkaç talep öne sürdüğüne işaret ederek Amerika eşit bir pozisyondan anlaşmaya varmak için gerçek bir iradeyle gelirse, saygılı bir şekilde konuşursa ve zihnindeki yanılgılardan vazgeçerse her şey gerçekleşebilir diye vurguladı. İranlı üst düzey diplomat Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın hasar görmüş nükleer tesislerdeki denetimleri hakkında ise bu tesislere erişim oldukça kısıtlıdır ve işbirliği yapmak ve ortak faaliyetler yürütmek için yöntemler bulunmalıdır açıklamasında bulundu. Pakistanlı bir ağ İran İslami Danışma Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Cuma günü yaptığı açıklamada Tahran'ın İslamabad-Riyad Savunma Paktı'na katılmaya istekli olduğunu söylediğini aktardı. Urduca yayın yapan Geo News Ağ web sitesi İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile yapılan 7 röportajdan alıntılar yayınlayarak Tahran'ın İslamabad-Riyad Savunma Paktı'na da katılabileceğini belirtti. Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı, ülkelerin NATO gibi ortak bir ordu kurması gerektiğini vurguladı. İran Yasama Meclisi Başkanı ayrıca Gazze'deki durum hakkında İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin Gazze'ye asker göndermesinin Siyonist rejimin hakimiyetini güçlendirmeye yol açmaması gerektiği konusunda uyardı. İran İslam Şura Meclis Başkanı, Pakistan dahil herhangi bir ülkenin Gazze'ye asker göndermesinin tek amacının Filistinlileri korumak ve Gazze'ye yardım etmek olması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Perşembe akşamı Kelebeklerin Uçuşu isimli belgesel filmin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada Amerikan'ın İran halkına uyguladığı zalim yaptırımların insanlığa karşı bir suç olduğunu söyledi. İsmail Bekay 2 kelebek hastalığına yakalanmış iki seçkin kişinin acı dolu yaşamı ve sürekli mücadelesini anlatan Kelebeklerin Uçuşu isimli belgesel filmin tanıtım törenine katıldı. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımların zalim ve insanlık dışı olduğunu göstermeye bu örnek yeterlidir. Çünkü kelebek hastalığı olan hastalar diğer birçok tedavisi zor hastalığa sahip kişiler gibi her zaman yaptırımların hedef listesinin başında yer almıştır. Ev hastalıkları içinde özel pansumanların gönderilmesinin engellenmesi, yaptırımları uygulayanların ve destekleyenlerin acımasızlığını ve taş kalpliliğini de açıkça göstermektedir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü Siyonist rejimin Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik geniş kapsamlı askeri saldırısına karşı uyarıda bulunarak bu saldırıyı kınadı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, işgalci rejimin savaş kışkırtıcılığı ile mücadele etme ve bu rejimi yargılama ile cezalandırma konusunda Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum ve bölge ülkelerinden sorumluluğunu hatırlatırken, bu rejimin cezasız kalmasının ve savaş sonrası yayılmacı politikalarını sürdürmesinin bölgesel barış ve güvenlik üzerindeki tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıda bulundu. Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik askeri saldırıları yalnızca Kasım 2025'teki ateşkes mütabakatından bu yana binden fazla masum Lübnanlı sivilin şehit olmasına ve yaralanmasına, ayrıca altyapıların ve yerleşim alanlarının yıkılmasına yol açmıştır. Bu saldırılar, bağımsız bir ülkenin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı ve uluslararası barış ile güvenliğe karşı işlenmiş ağır bir suç olarak değerlendirilmektedir. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey-güney otoyolu projesinin İran sınırına uzanan Kajoran ile Agarak arasındaki yeni bölümün 2025 yılı sonuna kadar %30 oranında tamamlanacağını duyurdu. Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Khachatryan, projenin toplam maliyetinin 214 milyon dolar olarak tahmin edildi ve bu miktardan 70 milyon dolarının bu yılın sonuna kadar sağlanacağını belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki El Cedire bölgesinde Siyonist işgal güçlerinin ateşi sonucu şehit olan 16 yaşındaki iki Filistinli gencin şehadetini teyit etti. Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri Cuma günü yaptığı açıklamada mücadelenin devam ettiğini ve direniş silahının korunacağını vurgularken Filistin halkının direniş silahını bırakmayacağını, işgalcilere karşı sahada dimdik durduğunu ve sahadan çekilmeyeceğini söyledi. Lübnan'da düzenlenen 34. Arap Halk Konferansı'nda konuşan Ziyade Nahli, Aksa Tufanı operasyonunun Filistin davasını silme ve yeni bir batasya inşa etme çabalarına bir yanıt olduğunu ekledi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, 7 Ekim Filistin içinde ve sınırlarında Filistin halkının her birinin kendi kapasitesi ölçüsünde bizi desteklemek için katkıda bulunduğu bir kahramanlık destanı yazdı, dedi. Filistin İslam Mücahit Hareketi Genel Sekreteri, Filistin halkının birlik ve kararlılık içinde Amerikan öncülüğündeki küresel koalisyona direndiğini ve silahlarını koruduğunu belirterek şunları ekledi. Biz bu savaştan işgalcilere karşı silahlarımız hala elimizde olarak çıktık ve Gazze halkı Amerikan öncülüğündeki uluslararası bir koalisyona karşı cesaretle direndi ve dayandı. Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil İlhayi, Cuma günü yaptığı açıklamada Aksa Tufanı'nın Amerika Siyonist rejimin Filistin davasını yok etmek ve yeni bir Batı Asya yaratma planlarına bir tepki olduğunu vurguladı. Hamas'ın Gazze'deki lideri Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 34. Arap Halk Konferansı'ndaki konuşmada Gazze'nin yara ve yıkıma rağmen dimdik ayakta kaldı ve Filistin halkının ulusal hedeflerini ve topraklarının özgürlüğünü gerçekleştirmek için Arap ümmetiyle işbirliği içinde çalışacağını söyledi. Polis yetkililerine göre Cuma günü Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan bir camide meydana gelen birkaç patlama sonucu en az 54 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği cami Jakarta'nın Kelapa Gading bölgesindeki bir lisenin yerleşkesi içinde bulunuyor. Polis Cuma namazı sırasında gerçekleşen patlamaların nedeninin araştırıldığını belirterek olay yerini suç mahalli olarak tanımladı. Endonezya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sofmi Dasko Ahmet hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve olayın zanlısının yaklaşık 17 yaşında olduğunu şu anda ameliyat edilmekte olduğunu açıkladı. Jakarta Emniyet Müdürlüğü Asb Edi Zuhiri yaralıların hafif ila ağır derecede yanıklar ve dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Amerikan Savunma Bakanı Cuma günü yaptığı açıklamada ülkesinin ordusunun Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle hedef aldığı bir tekneye yönelik hava saldırısı sonucunda 3 kişinin öldüğünü bildirdi. Bu saldırı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın emriyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in terör örgütü olarak tanımlanan bir yapı şeklinde nitelendirdi, hedefe karşı gerçekleştirildi. Bu olay, Amerika'nın uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele bahanesiyle uluslararası sularda teknelere yönelik düzenledi 17. saldırı sayılıyor. Amerika Senatosu Cumhuriyetçileri Başkan Donald Trump'ın Venezuela'ya izinsiz saldırmasını yasaklamayı amaçlayan bir kararın kabulüne karşı çıktı. Senatörler Tim Kaine, Adolf Schittit ve Rand Paul, Trump'ın kongreden izinsiz saldırmasını yasaklayacak iki partili bir karar tasarısı hazırlamıştı. Karar 51'e karşı 49 oya reddedildi ve sadece iki cumhuriyetçi karar lehine de oy kullandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, Elon Musk İngiliz kamuoyunu mühendisliğine mi çalışıyor başlığı altında. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları, Elon Musk'ın liderliğindeki X platformunun sağcı ve aşırı sağcı akımların içeriğini hedefe yönelik olarak güçlendirdiğini gösteriyor. Sky News'un medya analizi, Amerikalı milyarder Elon Musk'ın Twitter'i satın almasının ardından yönetilen X platformunun algoritmasının İngiliz izleyicilerin önüne kayda değer ölçüde aşırı sağcı akımlarla bağlantılı temalları getirdiğini ortaya koyuyor. Parsodey'in İrna'ya dayandırdığı habere göre, bu vurgular, binlerce paylaşımın incelenmesi ve farklı politik eğilimlere sahip sahte kullanıcılara içeriğin nasıl sunulduğunun değerlendirmesi sonucunda elde edildi. Sky News analistleri algoritmanın işleyişiyle aşırı sağcıların desteklediği politik içeriklerdeki kayda değer artış arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ve bu eylemin kullanıcılara mesajların sunulma mekanizmasındaki bir sapmanın göstergesi olabileceğini söylüyor. Daha önce de Twitter olarak bilinen X platformu, Elon Musk'ın mülkiyeti altında iç yapı, içerik politikası ve yönetim şeklinde kapsamlı değişikliklerle karşı karşıya kaldı. Musk, ifade özgürlüğü sloganı ile içerik denetiminden sorumlu iş gücünün önemli bir kısmını işten çıkardı ve önerilen algoritma kodlarını halka açıkladı. Ancak uzmanlar buradaki şeffaflığın sadece görünürde olduğuna ve X'in gerçek algoritmasının politik içerik üzerine eşe görünmemiş bir kontrol ve erişim sağladığına inanıyor. Sky News raporu bu politikaların uygulanmasının aşırı sağcı akımda ve hatta İngiliz Savunma Ligi gibi gruplarla bağlantılı kullanıcı hesapları ile ilişki mesajlarının görünürlüğünün artmasını yol açtığını gösteriyor. Araştırmaya göre politik sağ akımlarla bağlantılı hesaplar ve daha önce göçmen karşıtı ve kışkırtıcı faaliyetlerinden dolayı yargı takibiyle karşı karşıya kalmış Tommy Robinson gibi şahsiyetler kullanıcıların önerilen içerik akışında öne çıkan bir konumdan yararlanıyor. Bu konu Elon Musk'ın Londra'da Tommy Robinson liderliğindeki bir mitinge tartışmalı video katılımı ile aynı zamana denk gelerek daha da şiddetlendi. Binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. Bu açıklamadan İngiliz sol ve merkez siyasetçilerin sert tepkileriyle karşılaştı. Bu tehlikeli ve bağımsız bir ülkenin iç siyasetine doğrudan müdahale olarak nitelendirdiler.
İran Radyo Podcast. Lobicilik zaman geçtikçe her daim farklı ülkelerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan önemli siyasi kavramlardan biri haline gelmiştir. Amerika'da lobicilik, Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir. Ve bu ülkenin karar alma çevreleri, kendi çıkar ve hedeflerinin peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak da neredeyse imkansız bir hale geliyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, Amerika'da Lobi ve Lobicilik isimli podcast serisinde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te sizlerle lobi ve lobicilik kavramı ve Amerika'da lobiciliğin konumu üzerinde durmak istiyoruz. Bu amaçla Beytülmukaddes İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobici kitabına başvurduk. Ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklardan yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolü ve bu ülkedeki lobi türleri üzerinde duracağız. Lobi genel anlamda birinden bir şey istemek veya ona bir şey yapması için baskı yapmak anlamına gelirken, özel ve politik anlamda ise hükümet kararlarını etkilemeye çalışmak ve etkili grupların çıkarlarını güvence altına almaya çalışmak anlamına geliyor. Baskı grupları, lobi grupları veya destek grupları olarak bilinen etkili gruplar, tutarlı veya tutarsız organizasyona sahip ancak siyasi süreci veya ilgili karar vericileri bunları başarmak için etkilemeye çalışan belirli hedef ve çıkarlara sahip gruplardır. Söz konusu grupların mevcut siyasi durumu değiştirmek veya kendi çıkarları doğrultusunda sürdürmek amacıyla yaptıkları faaliyet ve eylemlerin bütününe lobicilik denir. Başka bir ifadeyle lobicilik siyasi süreci veya koşulları etkilemek ve belirlemek amacıyla sorumlu yetkililerle doğrudan veya dolaylı olarak iki şekilde yapılabilen bir dizi iletişim yöntemidir. Lobi 16. yüzyılın ortalarında İngilizce'de kullanılmaya başlandı. Bu kelime daha çok İngiltere'de avam kamerasının salon ve koridorlarında insanların dileklerini temsilcilere sunduğu salonlar için kullanılıyordu. Amerikan Anayasası değişikliğinde etkili gruplardan ve bunların Washington ve diğer eyaletlerdeki lobi faaliyetlerinden bahsedilmiş, hükümetten talep hakkı güvence altına alınarak lobi yapma hakları meşrulaştırılmıştır. Lobiciler ve etkili grupları kuruluşundan bu yana Amerika'daki siyasi yaşamın hep bir parçası olmuştur. Lobi kelimesinin Amerikalı yasa koyucular tarafından ilk kullanımı 1808 yılına kadar uzanıyor ve günden bu yana lobi kelimesinin Amerika'da siyaset sözlüğünün bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu grupları ve lobi faaliyetlerini dikkate almadan bu ülkenin siyasetini düşünmek hemen hemen imkansızdır. Öte yandan Amerika'da lobicilik geleneğinin 1869 ila 1877 yıllar arasında, yani Amerika'nın
18. başkanı Ulysses Simon Grant döneminde yayıldığına inanılıyor. Tarihçilere göre Grant'ın eşi onun sarayda sigara içmesine izin vermiyordu. Bu nedenle de sigara içmek ve dinlenmek için sarayın yakınında bulunan Villard Oteli'nin lobisini kullanırdı. Grant'ın Villard Oteli'ndeki lobisindeki sürekli varlığı politikacılara ve diğer insanlara kendini tanıtma ve isteklerini ve bakış açılarını sunma fırsatı vermişti. O zamandan beri birçok etkili grup ortaya çıkmaya başladı. Siyasi anlamda belki de Amerika kadar hiçbir ülkede lobiciliğin değeri ve konumu ve lobicilik süreci ve lobicilerin çalışma türü iyi anlaşılamaz. Amerika'daki lobicilerin faaliyet alanı ve odaklanışı önce bu ülkenin Kongre ve Senatosu'nda, ardından da müvekkillerinin haklarını savunabilecekleri veya çıkarlarını ilerletebilecekleri eyalet meclislerindendir. Bir yandan Amerikan yasama yapısında yapılan reform, diğer yandan eyaletlerin karar alma yetkilerinin artmasının ardından eyalet yasama organlarındaki lobi faaliyetleri son yıllarda önemli ölçüde arttı. Ve pratik olarak şunu söyleyebiliriz ki Amerika'da bir veya birden fazla lobici gruba doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmayan hiçbir kurum, grup ve kuruluş yoktur. Başka bir ifadeyle Amerika'da lobicilik yasama sürecinin bir parçası haline gelmiş ve bu ülkede lobicilerin olmadığı yasama süreci sadece otoyolları gösteren bir haritaya dönüşmüştür. Oysa lobiciler kısa yollar, yan yollar, erişim yolları gibidirler ve yasama sürecindeki etki ve nüfuzlarından dolayı yasamanın üçüncü evi olarak ün yapmışlardır. 1960 ila 1980 yılları arasında Amerika'daki etkili grupların ve onların lobilerinin büyümesinin oranı %30 olduğu tahmin ediliyor. Lobinin ilk işlevi bilgi sağlamaktır. Lobiler, Kongre veya Senato üyelerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri şu şekilde sağlar. Birincisi, gelecek planları ve yasa tasarıları ve bunların onay veya red olasılıkları hakkında bilgi sağlarlar. İkincisi, önerilen yasa tasarılarının reddedilmesinin veya desteklenmesinin seçim sonuçlarını araştırıp inceleme yapar ve bu bilgiyi temsilcilere sunarlar. Üçüncüsü ve sonuncusu ise sonuçta söz konusu yasa tasarılarının onaylanması veya reddedilmesinin çevresel, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçları hatırlatarak temsilci veya temsilcilerin siyasi yönelimini belirliyor. Kongre ve Senato temsilcilerinin çoğu zaman belirli konularda yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle etkili gruplar bundan yararlanarak yönlendirilmiş bilgileri veya istedikleri maddeleri sunarlar. Etkili grupların veya baskı gruplarının ikinci işlevi yasal, hukuki ve idari kararları dolaylı olarak etkilemektir. Buna göre söz konusu gruplar daima yürütme veya yasama organının örgütsel alanının dışında kalsınlar diye hiçbir zaman seçimlere doğrudan katılmıyor veya yöneticilik sorumluluğunu gönüllü olarak üstlenmiyorlar. Bu gruplar deneyimlerine ve mevcut kaynaklara göre etki alanlarını özenle seçip konuya girmeden önce önemli bilgiler toplayıp doğru zamanda ve yerinde sunarlar. Lobilerin farklı türleri olmasına rağmen işlevlerine göre genel olarak popülist ve elit lobiler olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Çok sayıda üyesi olan popülist lobilerin üye sayısının çokluğu nedeniyle etkilidirler. Bu gruplar üyelerini harekete geçirerek veya popüler akışlar oluşturarak demokratik sürece daha fazla dahil olurlar. Ancak elit gruplar demokratik değildir ve neredeyse sınırlı sayıda kişinin görüş ve çıkarlarını sağlarlar. Şirketler, ticari kuruluşlar, hükümet içindeki etkili gruplar elit gruplar arasında yer alıyor. Konu açısından lobiler sanayi ve şirket lobileri ile tek konulu lobiler adı altında iki kategoriye ayrılabilir. Sanayi ve şirket lobisi tam bir bölüm halinde belli bir sanayi grubunun çıkarlarını ve hedeflerini takip eder ve sadece aynı grubun üyeleriyle sınırlıdır. Sendikalar, mesleki dernekler, ilaç, silah, bilgi teknolojisi, tarım, ulaştırma, enerji ve doğal kaynaklar sektörlerindeki lobiler, endüstriyel ve kurumsal lobilere örnektir. Sanayi ve şirket lobisi performans türü açısından elit gruplar arasında yer alıyor. Tek temalı lobileri çok çeşitli grupları içerir ve hedefleri sektörler ötesi ve makrodur. Bu lobiler bir yandan insanlığın kamu çıkarlarını ve kamusal haklarını, diğer yandan da doğayı ve çevreyi savunduğunu iddia ediyor. Bu tür lobilerin çoğu zaman maddi, ticari veya devlet çıkarları yoktur ve örgütlenmeleri mesleki ve sektörel çıkarlardan ziyade ilgi duyulan alandaki anlayış ve konuların paylaşımına dayanmaktadır. Bu lobilere üyelik kamuya açık olup işlevleri itibarıyla popülist gruplar olarak sınıflandırılmaktadır. Tek temalı lobilerin öne çıkan örneklerinden bazıları etnik mezhebi lobi, Kürtaj yanlısı lobi, Kürtaj karşıtı lobi, silah yanlısı lobi, silah karşıtı lobi, çevre lobisi, kadın hakları yanlısı veya savunma politikası lobileridir. Lobicilik teknikleri açısından lobiler dolaylı veya dış lobicilik veya doğrudan veya iç lobicilik diye iki kategoriye ayrılabilir. Dolaylı lobicilik, ülke içi eylem ve çabaları desteklemek amacıyla yasama meclisleri dışında gerçekleştirilen eylemleri ifade eder. Bu destek, farklı grupların koalisyonundan, halk seferberliğinden ve son olarak da doğrudan halkın kendisinden ve medya, halkla ilişkiler kampanyaları ve reklamlar aracılığıyla elde edilebilir. Doğrudan veya iç lobicilik temel olarak bir kuruluş, bir yasanın belirli bir bölümüne katıldığını veya karşı çıktığını göstermek istediğinde kullanılır. Doğrudan lobicilik, yasama sürecine çeşitli şekillerde takip ve kişisel müdahale anlamına gelir. Duruşmada ifade vermek, görüşleri iletmek için yetkililerle temasa geçmek, yetkililerle gayri resmi temaslarda bulunmak, araştırma ve inceleme sonuçlarını ve istatistikleri hazırlayıp sunmak, yasa tasarıları hazırlamak ve yasa yapıcılara tavsiyelerde bulunmak çeşitli doğrudan lobicilik taktikleri arasındadır. Doğrudan lobicilik şu ilkelere sahiptir. Mevcudiyet, hiçbir şey lobicinin yasama meclislerindeki varlığını yerine alamaz. Israr, az ve öz konuşmak, belirsizlik, bir lobicinin tasarısı muhalefet olmazsa geçer. Buna ilaveten tasarının geçme şansını azaltabilecek pek çok beklenmeyen olay da vardır. Dolayısıyla son ana kadar hiçbir şeyin kesin olduğu düşünülemez. Önceliklendirme, lobiciler ve kuruluşlar tüm planlarını aynı anda hayata geçiremezler. Bu nedenle önceliklerini belirlemeli ve aralarından en önemlisini seçmelidirler. Gerçek şu ki lobinin güç ve nüfuz alanı sadece Amerikan dış politikasıyla sınırlı olmayıp çeşitli siyasi, kültürel ve ekonomik boyutları da kapsamaktadır. Amerikan iç siyaset arenasında ister cumhuriyetçi ister demokrat olsun hiçbir başkan adayının Siyonistlerin rızasını ve mali desteğini almadan seçimleri kazanmayı düşünemeyeceği kesin olarak söylenebilir. Lobi, merkezi liderliğe sahip tek ve birleşik bir hareket değildir ve kesinlikle Amerikan dış politikasını kontrol etmeye yönelik bir komplo değildir. Lobinin siyasi gücü, Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyaları sırasındaki açıklamalarını etkilemesi nedeniyle değil, dış ve iç politikada önemli bir etkiye sahip olması nedeniyle önemlidir. Amerika'da bazı şirketlerin tam zamanlı iş yapan lobicileri var ve tam zamanlı lobicileri işe almaya gücü yetmeyenler sözleşmeli lobicilere güveniyor. Günümüzde Amerika'da ticari şirketler, dernekler, hatta özel gruplar tarafından sözleşmeli lobicilerin çalıştırılması, uygulaması artmıştır. Buna ilaveten bugün bazı tam zamanlı lobiciler artık kişisel olarak lobicilik yapmıyor ve işi sözleşmeli lobicilere bırakıyor. Amerika'da lobicilik farklı eyaletlerde farklıdır. Her eyaletin kendi lobicilik yasaları vardır ve lobiciler bu yasalara aşina olmalıdır. Lobiciler her eyaletteki farklı yasama ortamlarına uyum sağlamalıdır. Colorado yasama meclisinde etkili olabilecek bir şeyin Texas yasama meclisinde tamamen etkisiz olması muhtemeldir. Bu nedenle bir lobicinin her dönem değişen her yasama meclisinin kendine özgü koşullarına hemen uyum sağlaması ve işe gelen yeni kişilerle çalışabilmesi gerekmektedir. Ayrıca yasama yapısı, politika oluşturma kalıpları ve gücün bölünme şekli de lobiciliği etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu nedenle her zaman dikkate alınması gerekir. Dolayısıyla kendi devletindeki egemen politikalara kayıtsız kalan bir lobici işinde başarı elde edemez. Evet değerli dinleyicilerimiz, Amerika'da lobi ve lobicilik isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bu bölümde sizlere lobi ve lobici kavramlarını tanıtırken, onun tarihçesinden ve siyasal alandaki türlerinden bahsettik. Bu kavramın devamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihini de anlattık. Bir sonraki sohbetimizde Amerika'daki lobi türlerini tanıtırken bu ülkedeki en önemli lobilerden biri olan Siyonist lobi hakkında sizlere bazı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve Rusemavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Birlikte dinleyelim.
Norveçli yeni Müslüman olan kadın Monica Hangslem şöyle diyor. İslam diniyle tanıştıktan sonra hiçbir din İslam kadar kadına saygı göstermediğini öğrendim. İslam dini kadın kerameti ve hürriyetine büyük özen gösteriyor. Batılıların gözünde özgürlük kadının sokaklarda çıplak dolaşmasıdır. Oysa bu tabir özgürlükten yanlış bir tabirdir. Bence İslam dini kadınlara gerçek özgürlüğü vermiştir. Ben hicabı kadınlara saygısızlık olarak görmediğim gibi hatta hicabı kadınların rahat etmesi için bir zaruret olarak görüyorum.
Norveç, 5 milyonu aşkın nüfus ile Avrupa'nın kuzeyinde yer alan 3 İskandinav ülkesinden biridir. Norveç nüfusunun %2 ila %3 kadarı Müslümandır ve Müslümanlar bu ülkenin en büyük dini azınlığı sayılır. Son zamanlarda Norveç'te İslam dinine yönelişte büyük artış gözleniyor. Halk, Norveç'te maddiyatçılık, fesat ve içi boş yaşamdan yorulmuş ve İslam dinini maneviyat ve insaniyet dolu bir sığınak olarak görmektedir. Norveç'te İslam dini ve özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında uzun araştırmalar yaptıktan sonra bu hak dinine yönelen insanlardan biri de Monica Hangslem'dir. Monica'nın hak dini ve şiddetten uzak bir inancın arayışına girmesine yol açan iki etken ise biri Batı dünyasındaki fesat ve diğeri de tahrifata uğrayan Hristiyanlık inancının yetersizliğidir.
Günümüzde Batı dünyasını en çok uğraştıran sorunlardan biri erkeklerin kadınlara yönelik şiddet uygulamaları ve cinsel taciz ve tecavüzlerde bulunmalarıdır. Eurostat'ın raporlarında yer alan verilere göre 2015 yılında Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerde kadınlara yönelik şiddet ve tecavüz alanında 215 bin vaka kaydedilmiştir. Gerçi bu tür vakaların birçoğu da hiçbir zaman kayıtlara yansımadığı da belirtilmesi gerekir. Ve maalesef bu sorun ve sıkıntı artan bir şekilde devam ediyor. Monica Hangslem de bu tür durumlardan nefret eden insanlardan biriydi. Monica şöyle diyor: "Benim İslam dinine yönelişimin mazisi birkaç yıl öncesine dayanır. Norveç'te birçok erkek akşamları eve sarhoş döner ve eşlerine şiddet uygulayarak onların yaşamını zehir eder."
Ancak Monica Hangslem'i şaşkın ve perişan eden bir başka durum, tahrifata uğrayan Hristiyanlık inancında asla kabul edilemeyecek noktaların ve çelişkilerin yer almış olmasıydı. Bilindiği üzere eldeki İncil örnekleri Hazreti İsa Aleyhisselam'dan yıllar sonra o Hazretin havarileri tarafından yazıldı. Bu yüzden bu kitapların kesin ilahi vahiden ibaret olduğu söylenemez. Ve sonuçta aralarında da bariz farklılıklar bulunuyor. Bu yüzden Monica, çeşitli İncil örneklerini okuduktan sonra bu kitaplardan yararlanamadığını ve mecburen onları bir kenara bıraktığını belirtiyor.
Ancak eldeki İncil örneklerinin aksine Kur'an-ı Kerim ilahi vahiy İslam peygamberine nazil olur olmaz o hazretin güvendiği bazı emin sahabe tarafından yazılıyordu ve bu yüzden içinde hiçbir sapma ve çelişki yoktur. Nitekim halihazırda bir tek Kur'an-ı Kerim vardır ki o da İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu yüzden Monica şöyle diyor: "İslam dinine benimsemeden evvel Kur'an-ı Kerim'in Norveç diline çevirisini okudum ve İncil ile karşılaştırdım ve sonuçta Kur'an-ı Kerim'e hayran oldum. Kur'an-ı Kerim muhtevası beni hayrete düşürmüştü ve bu kitaptan bol bol yararlandım. Özellikle Kur'an-ı Kerim'e olan aşkımın başlangıcı olarak bildim ve onun sayesinde kendimi güvende hissettiğim İhlas suresinin hayranıyım."
İhlas veya Tevhid suresi kısa olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'in en güzel ve en anlamlı surelerinden biridir. Ve içinde Yüce Allah'ın yegane ve hiçbir şeye muhtaç olmayan eşsiz ilah olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu sure gerçekte Allah Teala'nın bazı seçkin özelliklerini beyan ederek Allah'ı başkalarının ilah olarak taptıkları mabutlardan farklı kılmaktadır.
Bayan Monica Hangslem, hac farizesine de müşerref olmuştur ve bu manevi ziyaretinden ilginç ve istisna anıları vardır. Monica, hac farizası ve Allah'ın evi Kabe'yi ziyareti sırasında duygularını şöyle anlatıyor: "Kabe'yi ziyaret ederken çok acayip bir duyguya kapılmıştım. Mescid-i Haram'ı ziyaret ederken Allah Teala'ya daha da yaklaştığımı hissetmiştim. Bu saadetin daha birçok kez bana nasip olmasını ve İslam dini de tüm dünyaya yayılmasını arzu ediyorum.
Gerçekte manevi hac ziyareti ve milyonlarca Müslümanın büyük bir kongrede bir araya gelmesi ve safa ve maneviyat dolu bir merasimi yerine getirmeleri, ziyaretçilerin üzerinde müthiş bir etki yapıyor ve iman derecelerini daha da yükseltiyor. Nitekim birçok Müslüman hac farizesinden önce İslam dinine yönelik pek de güçlü olmayan imana rağmen, hac farizesinden sonra büyük değişime uğrayarak mümin, dindar ve muttaki insanlara dönüşmüştür.
Başka bir dini seçmek isteyen her batılı kadın için benimseyecekleri dinin kadınların hakkında ne düşündüğü çok önemlidir. Bu soru Norveçli bayan Monika'nın da kafasını kurcalayan soruydu. Ancak Monika Kur'an-ı Kerim, sünnet ve fıkhi kaynakların üzerinde uzun araştırmaların ardından İslam dini kadınlara en çok değer veren ve saygı duyan din olduğu sonucuna vardı.
Monika bu deneyimini şöyle anlatıyor. İslam diniyle tanıştıktan sonra hiçbir dinin İslam kadar kadına saygı göstermediğini öğrendim. İslam dini kadın kerameti ve hürriyetine büyük özen gösteriyor. Batılıların gözünde özgürlük, kadının sokaklarda çıplak dolaşmasıdır. Oysa bu tabir özgürlük için yanlış bir tabirdir. Bence İslam dini kadınlara gerçek özgürlüğü vermiştir. Ben hicabı kadınlara saygısızlık olarak görmediğim gibi, hatta hicabı kadınların rahat etmesi için bir zaruret olarak görüyorum. Gerçekte Monika, İslam'ın kadınların hakkındaki yapıcı öğretilerini çok iyi idrak etmiştir. Zira İslam açısından kadın kerameti ve özgürlüğü erkeklerle sağlıksız ilişki kurmak değildir. İslam dini toplumda kadının insaniyetini korumayı bir zaruret olarak görüyor ve hicabı da bu yüzden kadınlar için vacip ilan ediyor.
Gerçekte başörtülü Müslüman kadın erkeklere onların heveslerine alet olmak istemediğini ve onlardan kişiliğine saygı göstermelerini beklediğini anlatıyor. Bu yüzden Bayan Monika hicabı kadının huzur ve güvende olması için gerekli buluyor. Monika İslam dini gibi yol gösteren ve insanı insan yapan bir dini benimsediği için çok mutlu olduğunu belirtiyor. Ve bazı arkadaşları da İslam dinini seçeceğini anlatıyor. Norveç'te yeni Müslüman kadın Monika, diğer birçok benzerleri gibi İslam dinini seçtikten sonra bazı sıkıntılarla karşılaştı. Fakat bu sıkıntıların hepsine karşı direndi. Monika bu sıkıntıları şöyle anlatıyor. Benim Müslüman oluşum ailem için asla kabul edilebilecek bir durum değildi. Annem beni evden kovdu ve ben uzun süre Norveçli Müslümanların evinde kalmak zorunda kaldım. Gerçi ilk günlerde Müslüman oluşum ailem için büyük bir kriz gibi göründü ama zamanla gerçeklere teslim oldular ve beni eve aldılar.
Batı dünyasında insanların İslam dinini ve yeni Müslüman olan insanları benimsemeye karşı direnmelerinin bir sebebi medyanın İslam hakkında yürüttüğü karalama kampanyalarıdır. Batı medyası İslam dinini şiddet yanlısı, kadınlara karşı sıkı kuralları olan ve dar görüşlü bir din olarak tanıtmaya çalışıyor. Ancak İslam öğretileriyle yakından tanışan Monica gibi insanlar bu semavi dini Kur'an-ı Kerim, sünnet ve Ehl-i Beyt gibi esas kaynaklardan öğrenince İslam dininin barış, kardeşlik, dostluk ve kadınlar için hakiki özgürlük dini olduğunu anlıyor.
Bayan Monica Hanslem bu konuda şöyle vurgu yapıyor. Ben aniden ve durup dururken İslam dinini benimsemedim. Ben İslam dinini barış ve rahmet dini olduğunu anladığım için seçtim. Monica Hanslem ülkesinin gerçek İslam'ı tanıtmadıkları için de serzeniş ediyor ve şöyle diyor. Norveç medyası ve kitle iletişim araçları hakiki İslam'ın gerçek imajını beyan etmekte çok zayıf davranıyor ve insanlara hakikatleri anlatamıyor.
Monica Hanslem sorumlu bir insandır ve yeni dinini ve inancını tebliğ etmek üzere ciddi faaliyet yürütüyor. Monica Arapça öğrenmiş, birçok İslami kitabı da okumuştur. Monica şimdi bazı Müslüman kadınlarla birlikte İslam dininin yüce öğretilerini ve marifini öğretmek üzere kurslar düzenliyor. Gerçi Monica bu alanda daha çok faaliyet yürütmek gerektiğini vurguluyor. Zira Norveçli Müslümanlar İslam hakkında pek fazla bir şey bilmiyor ve daha da kötüsü bu ülkenin insanları da ancak İslam dinine karşı olan medya üzerinden bu dini tanımaya çalışıyor ve sonuçta birçok sorun ve sıkıntı ile karşılaşıyor.
Monica Hanslem bu durumu şöyle anlatıyor. Norveç halkı İslam dinini doğru tanımadıkları için bu ülkede yaşayan Müslümanlar türlü sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Örneğin bizim Müslüman çocuklarımız öğretmenlere İslam dinine yönelik cahil olduklarından kendi inançlarını beyan etmekten kaçınıyor. Bu yüzden Norveç'teki İslami cemiyetler ibadet ve okumak için ulu camiyi açmak istiyor. Fakat bu durum mali sorunlar yüzünden uzun süreceğe benziyor. Norveç'te 56 cami bulunuyor ve bu ülkede bir ulu caminin bulunması Müslümanların faaliyetlerine eş güdümlü hale getirerek aralarındaki vahdeti pekiştirebilir.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde sinerji ve empatinin ailevi ve toplumsal bağları nasıl etkilediği üzerinde duracağız. Daha iyi bir yaşam sürmenin etkenlerinden biri de sağlıklı toplumsal ilişkilere sahip olmaktır. İnsanoğlu toplumda doğup büyüyen bir canlıdır. İnsan doğduğu andan itibaren toplumsal yaşamı öğrenip ihtiyaçlarının daha rahat bir şekilde karşılanması için takım çalışması yapmasını da beller. Böylece hem fiziksel hem ruhsal olarak daha güvenli bir ortamda yaşayabileceğini öğrenmiş olur. Toplum insandan ayrı bir konu değildir. Hiçbir insan ise kendini toplumdan ayrı tutamaz.
İnsanlar hayatlarının büyük bir bölümünü toplumsal ilişkiler içerisinde geçirir. Konuşmak, aile bireyleri ile ilişki kurmak, akrabalar, arkadaşlar, öğretmenler ve de meslektaşları ile günün büyük bir bölümünde aynı ortamda bulunmak bu toplumsal ilişkilerin bir kısmıdır. Diğer insanlar ile ilişki kuramayan bir kişi hayatından faydalanamadığı gibi içine kapalı biri olarak kimsesiz ve yalnız kalır. Daha iyi bir yaşam ve daha lezzet verici anlar için başkaları ile ilişki kurma sanatını kuşanmak lazım.
Psikologlara göre insanların toplumsal ilişkileri beşeriyetin ruhsal ve psikolojik ihtiyacı olup özellikle de aile ortamında daha büyük bir öneme sahiptir. Aile kişinin gözünü açınca kendini orada bulduğu ilk toplumsal kurumdur. İnsanlar böyle bir ortamda büyüyüp hayatlarının büyük bir bölümünü bu toplumsal kurumda geçirirler. Böylece aile toplumdan daha etkili olup kişilerin terbiyesinde ve kişiliklerinin oluşturulmasında büyük bir role sahiptir. Sağlıklı ve aktif bir aileye sahip olmak için ise aile bireyleri arasında etkili bağların kurulması da şarttır. Bu ise hayatta kazanılması gereken en önemli kabiliyetlerden biridir.
Kişi çocukluğundan itibaren anne ve babası arasında sağlıklı ve samimi bağlara şahit ettiğinde kendisi de bu iyi özelliği öğrenir. Anne ve babanın özellikle de iyi ve kötü davranışları çocuklarına öğretilmesindeki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Uzmanlar ve psikologlara göre aile ortamındaki etkili ilişkiler daha iyi bir hayat için gereklidir. Çünkü kişileri ruhsal ve psikolojik sağlığına yol açıp hayatın rengini değiştirir. Psikologlara göre bireylerin duygularını ve görüşlerini bildirme imkanı olan ailelerde yetişen kişiler daha sağlıklı ve daha başarılıdırlar. Bunun tam tersi, bireylerin görüşlerini ve düşüncelerini serbestçe ifade edemediği bir ailede yetişen insanların başarılı olma şansları çok azdır.
Maalesef son yıllarda bireyleri arasında doğru bir şekilde ailevi bağlar olmayan ailelerin olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu ailelerde bireyler birlikte sevinemez, birlikte karar alamaz, birbirine danışamaz, hatta beraber oturup konuşamazlar. Daha iyi yaşamak için diğer insanlar ile başarılı ve sağlam bağlar kurmanız şart. Özellikle de aile içindeki bağlar bu hususta daha büyük öneme sahiptir. Sinerji ve dayanışma da mutlu bir aile ortamının yaratılması için gereken ilişki ve bağ kurma maharetlerinin önemli bir bölümüdür. Hayatın önemli ve zaruri maharetlerinin elde edilmesi zor değil ancak yine de alıştırma ve çaba göstermeyi gerektirir. Muhtemelen bu cümleyi duymuşsunuzdur. Gönül birliği, dil birliğinden daha iyidir.
Tahran Radyosu.
Empati ve sinerji, diğer insanlar ile bağ kurmak için gerekli iki önemli husustur. Sinerji ve empati, kibirli ve bencil insanlar için zordur ve onlara garip gelebilir. Ancak güçlü duygulara sahip kişiler genelde sinerji işinde iyi ve yetenekli olup bu imkanlarından diğerleriyle bağ kurmaktan yararlanırlar. Tabii empati kurmak sinerji oluşturmaktan daha zordur. Çünkü empati kurmak bir sanattır. Ancak sinerji oluşturmak öğrenilebilir bir maharettir. Başarılı ve mutlu bir aileye sahip olmak için ister eşler, ister ebeveyn ve çocuklar, ister kardeşler arasında sinerji ve empati kurulması şarttır. Özellikle de acılarda ve zorluklarda birbirlerinin yanında yer alan aile bireyleri aslında ailevi bağlarını güçlendirip daha iyi bir yaşama doğru yol kat etmektedirler. Böyle bir ortamda olağanüstü anları yakalamak ve denemek mümkündür.
Ne zaman sorunla, zorlukla karşılaşırsak başkalarının empati kurması ve sinerji oluşturmasını isteriz. Diğerlerinin özellikle de akrabalar, yakınlarımız ve dostlarımızın üzüntüsünü gördüğümüzde onlarla empati kurarak yüzümüzdeki ifadeler ve bakışlarımız ile ona duygularımızı anlatmak isteriz. Kardeşinizin eşiyle sorun yaşayıp evini terk ettiğini düşünün. Onun acılarını dindirmek için ilk başta onu kucaklayıp onunla konuşup dertlerini dinleyip ona danışmanlık yaparsınız. Belki de ona bu sorunlar tüm eşler arasında yaşanıp zamanla unutulur. Bu ihtilaflar geçicidir. İyi günler sizi bekliyor diyebilirsiniz.
Sözlerinizle onu avutmak, rahatlatmak istersiniz. Hedefiniz ise onu huzura kavuşturmaktır. Empati kurmak için atılacak ilk adım iyi dinlemektir. İyi dinlemek, karşı tarafın sözlerini kesmeden ona konuşma fırsatı verip el ve kafa hareketleri ile onu dinlediğinizi göstermeniz ve onaylamanız demektir. Empati kurarken diğerlerini yargılamamaya çalışın. Ancak yine de karşımızdakinin sözlerini iyi dinlediğinizi göstermek için sözlerini tekrarlayabilirsiniz. Örneğin anlattığımız durumda kardeşinize şöyle diyebilirsiniz. Benim eşim de yaptığım her işte kusur bulmaya çalışır. Artık sözlerini tahammül edemiyorum. Böylece kardeşiniz de ortak bir duygunuzu paylaşarak onu teselli edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ona şöyle de diyebilirsiniz. Sanki eşinin azarlamaları ve sözlerinden üzgünsün. Böyle değil mi?
Empati kurarken her daim karşı tarafınıza katılmak zorunda değilsiniz. Onların sözlerini tekrarlayarak duygularınızı onunla paylaştığınızı gösterebilirsiniz. Buna ilaveten karşınızdaki kişinin sözlerini yargılayıp sonuca varmak zorunda da değilsiniz. Sadece iyi bir dinleyici ve ortak gibi ona ayak uydurarak hareket edin yeter. Empati aslında karşı tarafın nereden ve neden acı çektiğini anlamak demek. Karşı tarafın hangi sebepten dolayı üzüldüğünü bilmek ve kendinizi onun yerine koyup aynı duyguları paylaşmak, karşı tarafı da bir nebze bile olsun rahatlatmak demektir. Empati kurmak diğer insanlarla olan bağlarınızı güçlendirip onları anlamanıza yardımcı olur. Böylece onlar da sizi anlamaya yönelir. Empati kurmak diğer insanların duyguları ve heyecanlarının tanınması ve onların bakış açısından olaylara bakılmasıdır.
Psikologlar açısından empati kurma kabiliyeti, öz farkındalık, ruh sağlığı, kendine değer verme ve kendini sevme göstergesidir. Empati kuramama ise bilişsel ve heyecansal ergenliğin kusurlu olduğunun göstergesidir. Empati kuramama gerçekte davranışsal bir yetersizliktir. Empati kurmak, insanı ifrat ve tefritten, bağnazlıktan ve radikal davranışlardan uzak tutup esnekliği sağlar. Empati ve sinerji günümüz dünyasının ilişkilerinde büyük bir kayıptır. Empati ve sinerjinin ailevi ve toplumsal ilişkilerin sağlığı ve sürekli olarak sürdürmesinde önemli bir rolü vardır.
Sinerji oluşturup empati kurarken elinizden geldiğince karşı tarafa çözüm yolları önerin. Ancak bunun bir şartı vardır. O sizden istedikten sonra bu yardım yapacaksınız. Sadece ona yardım etmek için canı gönülden hazır olduğunuzu gösterin. Elinizden gelen bir iş varsa, karşı tarafta istiyorsa çözüm yolunuzu önerin.
Sinerji ve empati insanlar için birçok faydası vardır. Samimi bir ilişki kurduğumuzda, yardım edip destek verdiğimizde hem kendimiz hem karşı tarafta güzel hislerin meydana gelmesine neden olur. Empati kurmak bizi geliştirip ruhumuzu derinleştirir. Diğer insanların duygularını tanıdıkça gerçekte aynı duyguları kendimizde de denemiş oluruz. Sinerji ve empati, ailevi ve toplumsal bağları güçlendirerek destekleyici ve yapıcı davranışlarında artmasına yol açar. İşte bu da iyi bir yaşamın anahtarlarından sayılır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanat adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Türk, Kürt, Arap, Lor, Buluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran diyarı, parlak tarih ve medeniyeti ve güzel ve değişik iklimiyle her zaman dünyanın diğer milletlerinin ilgisini çeken bir ülkedir. Öyle ki asırlardır birçok seyyah bu diyarı gezmiş ve İran diyarı ile ilgili bazı yazılar da geride bırakmıştır. Bu yüzden bu bölümü başka milletlerin seyyah ve araştırmacılarının İran'la ilgili görüşlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti adıyla anılan güzel yurdumuz, Maverai-Nehir ve Mezopotamya medeniyetlerinde derin mazisiyle İran platosunun tam ortasında, Asya kıtasının batısında ve stratejik Orta Doğu bölgesinde yer alır. İran 1.648.000 1955 kilometre karelik alanı ile yüz ölçümü bakımından dünyanın 16. ülkesi sayılır ve Güneybatı Asya'nın geniş bir alanını kapsar. İran toprakları Arap dünyasını Orta Asya ve Hindistan yarımadası ile birleştirir. İran'ın kuzeyinde Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Hazar denizi ve güneyinde ise Fars körfezi ve Umman denizi bulunuyor. İran, batıdan Irak ve Türkiye, doğudan ise Pakistan ve Afganistan ülkeleriyle komşudur.
İran nüfusu 2006 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımının sonuçlarına göre 70 milyonu aşkındır ve çeşitli kavimlerden oluşmaktadır. İran nüfusunun %65 kadarını Arya ırkından gelen Farslar ya da Persler oluşturur. Yine İran nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman ve Şii mezhebine mensuptur. Bu arada Hristiyan, Zertüşti ve Yahudi azınlıkları da Müslüman vatandaşlarla bir arada ve barış içinde bir yaşam sürdürmektedir. İran 31 eyaletten oluşuyor ve geçmişten kalan tarihi eserler ve sayısız güzel doğal bölgeye sahip olma itibariyle UNESCO'nun raporuna göre tarihi eser zenginliği bakımından dünyanın ilk 10 önemli ülkesi arasında yer alır. İran'ın bazı tarihi eserleri ise uluslararası turizm sektörünün en önemli cazibelerinden biri sayılır. Küresel boyutta önem arz eder ve UNESCO tarafından da beşeriyet mirası olarak kayda alınmış bulunuyor. Bu eserlere Fars eyaletinde Taht-ı Cemşid, İsfahan eyaletinde İmam Hümeyni Meydanı, Azerbaycan eyaletinde Taht-ı Süleyman, Huzistan eyaletinde Çuazenbil Ziguratı, Zencan eyaletinde Sultaniye Kubbesi ve Kirman eyaletinde Bem Kalesi gibi eserleri örnek vermek mümkün.
Öte yandan İran diyarı coğrafi bakımından ve iklim çeşitliliği açısından da dünyanın istisna yörelerinden biri sayılır. İran'ın çeşitli bölgelerinin rakım farkı ve geniş yüz ölçümü bu toprakların çeşitli iklimlerden yararlanmasına vesile olmuştur. Öyle ki bazen kış mevsiminde iki farklı noktada sıcaklık farkı 50 dereceye kadar ulaşabiliyor. Buna göre İran'da aynı anda 4 mevsimi bir arada yaşamak da mümkün. Nitekim İran'ın kuzeybatısı ve batısında iklim şartları kayak gibi kış sporları ve eğlenceleri için elverişliyken aynı anda güney yörelerinde yüzme gibi yaz sporları ve eğlenceleri için uygun şartların hakim olduğu belirtilmelidir.
İran diyarı iklim ve yağış şartları bakımından kurak ve yarı kurak sayılan bir bölgede yer alıyor. Ancak bu diyarda iklim değişikliği ilk görünüşe nazaran daha geniş olduğu belirtilmelidir. Nitekim İran'da çok kurak çölleri, gür ve nemli ormanlarla yan yana ve birbirine kısmen yakın mesafelerde görebiliriz. Bu özellikler İran diyarının doğa çeşitliliği bakımından da dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer almasına vesile olmuştur.
İran'ın en kurak bölgesi Lut çölüdür. Bu çölün yüz ölçümü 175 bin kilometre karedir. Bu çölde dünyanın en sıcak noktası olan Şehdat bölgesi yer alıyor. Lut çölü aynı zamanda dünya çöllerinin en acayip fenomenlerini barındıran doğal bir sergi gibidir. Dünyanın en yüksek rakımlı kum tepeleri, su ve rüzgarla erozyona uğrayan Kalut fenomeni ve çölün ortasında Nebka adı verilen çöl vazolarında seyrek ormanlar Lut çölünü doğa hayranlar için cazip hale getiren fenomenlerdir. İran'ın ortasında yer alan bu çölün yanında, kuzeyde Hazar Denizi kıyılarında yer alan gür ormanlar, dünyanın en eski ormanlarının son kalıntıları sayılır. Ve yine İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyılarında suyun ortasında bulunan mangrove ormanları doğa aşıklarını hayran bırakıyor. Bu arada İran'ın çeşitli iklimlere sahip olan çölleri, Dağları, ovaları, göletleri ve ormanlarında 8000 kadar bitki çeşidi tespit edildiği de belirtilmelidir. İran'daki bitki çeşitliliği Avrupa kıtasının 2-3 katı kadardır. Bitki çeşitliliğinin yanında İran hayvan türleri bakımından da zengin bir ülke sayılıyor. Uzmanlar İran ikliminde 168 kadar memeli hayvan yaşadığını belirtiyor. İran'a özgü özel hayvan türlerine sarı geyik, kaplan, zebra, vahşi kedi ve meyvelerle beslenen bir çeşit vampiri örnek verebiliriz.
Evet, İran diyarı birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan eski ve tarihi bir ülkedir. Ve şimdi de bu topraklarda farklı kültür ve inançlara mensup insanlar bir arada ve barış içinde yaşamaktadır. Bugün İran'da camilerden kiliselere ve sinagoglardan ateş tapınaklarına kadar farklı ibadet mekanları yan yana bulunuyor. Tüm bu özelliklerin İran'ı ziyarete değer cazip bir ülke haline getirdiği belirtilmelidir. Öyle ki İran'a seyahat eden turistler dünyanın çeşitli ülkelerinde karşılaştıkları cazibeleri bir tek ülkede ve yan yana bulabiliyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim ve Görelim başlıklı programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.